Kitabın adı Kayıp Sembol, yazarı Dan Brown, 16. ayrım. Çayını yudumlayan Malak, sizinle yıllar önce karşılaştığımızın farkında mısınız demişti. Solomon şaşkın bir ifadeyle bakıyordu. Gerçekten mi? Hatırlamıyorum. Uzun bir zaman önceydi ve gerçek ismim Christopher Abaddon değil. Özür dilerim, sanırım hafızam yaşlanıyor. Seni nereden tanıdığımı bana hatırlatır mısın? Malak, yeryüzündeki herkesten daha fazla nefret ettiği adama son bir kez gülümsemişti. Hatırlamamanız ne kötü. Malak seri bir hareketle cebinden küçük bir aygıt çıkarıp ileri doğru uzatmış ve adamın göğsüne yaslamıştı. 1 milyon voltluk elektrik Peter Solomon'un vücudunda gezinirken mavi bir ışık patlaması olmuş ve sersemletici silahın cızırtısı duyulmuştu. Gözleri kocaman açılan Peter koltuğuna yığılmıştı. Ayağa kalkıp adamın tepesinden bakan Malak'ın yaralı avını mideye indirmek isteyen bir aslan gibi ağzından salyalar akıyordu. Nefes almaya çalışan Solomon hırıltılar çıkarıyordu. Kurbanının gözlerindeki korkuyu gören Malak, Büyük Peter Solomon'un dizlerinin bağının çözüldüğünü, dünyada kaç kişinin gördüğünü merak ediyordu. Uzun bir süre bu manzaranın tadını çıkarmış, adamın nefesinin düzelmesini beklerken çayından bir yudum almıştı. Konuşmaya çalışan Solomon'un sesi titrek çıkıyordu. Sonunda neden diyebilmişti. Malak, sence neden diye sormuştu. Solomon şaşkınlıkla bakmıştı. Para mı istiyorsun? Para mı? Kahkaha atan Malak biraz daha çay içmişti. Masonlara milyonlarca dolar verdim. Paraya ihtiyacım yok. Ben bilgelik için geldim. O bana para teklif ediyor. O zaman ne istiyorsun? Sende olan bir sır var. Bu gece onu benimle paylaşacaksın. Solomon onun gözlerine bakabilmek için çenesini yukarı kaldırmaya çalışmıştı. Ben anlamıyorum. Artık yalan yok diye bağıran Malak felç olmuş adama iyice yaklaşmıştı. Burada Washington'da ne saklandığını biliyorum. Solomon'un gri gözleri ona meydan okuyordu. Neden bahsettiğin hakkında hiç fikrim yok. Çayından bir yudum daha alan Malak fincanı tabağa yerleştirmişti. 10 yıl önce annenin öldüğü akşamda bana aynı sözleri söyledin. Solomon'un gözleri adeta yuvalarından fırlayacaktı. Sen, ölmesine gerek yoktu, istediğim şeyi bana verseydin. Yaşlı adam karşısındakini tanıyınca yüzü dehşet dolu bir ifade almıştı. Malak, seni uyarmıştım demişti. Eğer o tetiği çekersen sonsuza kadar yakanı bırakmayacaktım. Ama sen... Öne doğru hamle yapan Malak, tazer tabancayı yeniden adamın göğsüne yaslamıştı. Mavi ışık tekrar parladığında Solomon tamamıyla felç olmuştu. Tazeri cebine sokan Malak sakince çayını bitirmişti. Sonra da dudaklarını nakışlı keten bir peçeteyle silmiş ve kurbanına bakmıştı. Gidelim mi? Solomon'un vücudu hareketsizdi ama gözleri fal taşı gibi açılmıştı. Malak ona iyice sokulup kulağına fısıldamıştı. Seni sadece gerçeğin hayatta kaldığı bir yere götürüyorum. Malak başka tek kelime etmeden nakışlı keten peçeteyi tıkaç yapıp Solomon'un ağzına tıkıştırmıştı. Ardından uyuşuk haldeki adamı geniş omuzlarının üstüne kaldırıp özel asansöre yönelmiş, dışarı çıkarken koridordaki konsoldan Solomon'un iPhone'uyla anahtarlarını almıştı. Malak, bu akşam bana bütün sırlarını anlatacaksın diye düşünmüştü. Yıllar önce beni neden ölüme terk ettiğini de. 30. Bölüm. S.B. Katı, Senato Bodrumu. Robert Langdon'ın kapalı yer korkusu, aşağı doğru indikleri her adımda kendini daha fazla hissettiriyordu. Binanın temelinin derinliklerine doğru ilerlerken hava iyiden iyiye ağırlaşmıştı. Havalandırma sistemi sanki çalışmıyordu. Buradaki duvarlar taşla sarı tuğlanın dengesiz bir karışımıydı. Müdür Sato yürürken Blackberry'sine bir şeyler tuşladı. Langdon onun tedbirli davranışlarında bir şüphecilik sezinliyordu ama bu durum hızla karşılıklı bir tavır halini almaktaydı. Sato ona hala bu akşam burada olduğunu nereden bildiğini söylememişti. Ulusal güvenlik meselesi mi? Antik gizemlerle ulusal güvenlik arasındaki ilişkiyi anlamakta güçlük çekiyordu ama zaten yaşadığı bu durumu anlamakta da güçlük çekiyordu. Peter Solomon bana bir tılsım emanet etti. Hayalperest bir kaçık beni kandırarak kongre binasına getirdi ve şimdi bunu kullanarak muhtemelen SBB-13 denilen bir odadaki gizemli bir kapıyı açmamı istiyor. Pek anlaşılır bir tablo değildi. Bunlar aklını kurcalarken Peter'ın gizemler eline dönüştürülmüş dövmeli elinin korkunç görüntüsünü zihninden uzaklaştırmaya çalıştı. Ürkütücü görüntüye Peter'ın sesi eşlik ediyordu. Antik gizemler Robert pek çok efsane doğurdu ama bu onların hayal ürünü olduğu anlamına gelmez. Langdon, mistik semboller ve tarihle ilgili bir meslekle uğraşıyor olsa da antik gizemler ve tanrılaşma vaadi fikrini hiçbir zaman inandırıcı bulmamıştı. Hiç kuşkusuz, antik Mısır'daki gizem okullarından çıkan gizli bilgeliğin asırlar boyunca nesilden nesile aktarıldığını gösteren tarihi kayıtlar vardı. Bu bilgi yer altına taşınmış ve Rönesans Avrupa'sında tekrar ortaya çıkarak pek çoklarına göre Avrupa'nın önde gelen bir bilimsel düşünce topluluğunun duvarları içindeki bilim adamlarından oluşan seçkin bir gruba emanet edilmişti. Burası anlaşılmaz bir biçimde Invisible College adını alan Londra Kraliyet Akademisi'ydi. Bu gizli kolej hızla dünyanın en aydın kişilerinden oluşan bir danışman kurulu haline gelmişti. Isaac Newton, Francis Bacon, Robert Boyle ve hatta Benjamin Franklin. Modern çağdaki meslektaşlarının listesi de daha az etkileyici değildi. Einstein, Hawking, Bohr ve Celsius. Bu büyük dehaların hepsi insanlığın düşünce yapısında kuantum sıçramaları yaratmışlardı. Yaptıkları buluşlar kimilerine göre Invisible College'de saklanan eski bilgelikle tanışmalarının bir sonucuydu. Bu duvarların arasında alışılmadık yoğunlukta mistik çalışmalar yapılmış olsa da Langdon bunun doğruluğundan şüphe duyuyordu. 1936'da Isaac Newton'un gizli belgelerinin bulunması, simyaya ve antik bilgeliğe olan tutkusunu ortaya çıkararak tüm dünyada şaşkınlık yaratmıştı. Newton'un özel belgelerinde bulunan Robert Boyle'a gönderdiği el yazısı bir mektupta, öğrendikleri gizli bilgi konusunda ondan ağzını sıkı tutmasını istiyordu. Newton, dünyaya büyük bir zarar vermeden nakledilemez diye yazmıştı. Bu tuhaf uyarının anlamı bugün hala tartışılıyordu. Başını Blackberry'den kaldıran Sato aniden, "Profesör," dedi, "bu akşam neden burada olduğunuzu ısrarla bilmediğinizi söylemenize rağmen belki Peter Solomon'un yüzüğünün anlamını açıklığa kavuşturabilirsiniz." Dikkatini toplayan Langdon, "deneyebilirim," dedi. Delil torbasını çıkarıp Langdon'a uzattı. "Bu yüzüğün üstündeki sembolleri anlatır mısınız?" Boş koridordan geçerlerken Langdon yüzüğü inceledi. "Ordo, A.B. Cihao." Yazılı bir levha taşıyan, yazarın notu, başlangıcın sonu, kaostan çıkan düzen. Çift başlı zümrütü anka kuşu vardı ve üstüne 33 sayısı işlenmişti. 33 sayısıyla birlikte çift başlı zümrütü anka kuşu, masonluğun en üst derecesinin amblemidir. Teknik olarak bu prestijli derece sadece İskoç ritinde yer alıyordu. Ama ritler ve masonluk dereceleri bu akşam Sato'ya anlatmayı istemediği karmaşık bir yapıydı. Esasen 33. derece fazlasıyla ustalaşmış küçük bir mason grubu için ayrılmış seçkin bir payedir. Diğer tüm derecelere bir önceki dereceyi başarıyla tamamlayarak yükselenebilinir. Ama 33. dereceye yükselmek denetim altındadır. Sadece davetli olur. O zaman Peter Solomon'un bu seçkin iç çemberin bir üyesi olduğunu biliyordunuz. Elbette üyelik gizli değildir ve aynı zamanda yüksek rütbeli bir yetkili, öyle mi? Şu anda evet. Peter, Amerika'daki İskoç Riti'nin idare birimi olan 33. derece Yüksek Konseyi'nin başkanıdır. Langdon, sembolik süslemeleri İskoçya'daki Roslyn Şapeli ile yarışan mason merkezlerine yani mabetevi gitmekten her zaman zevk duyardı. "Profesör, yüzüğün etrafına kazınmış sözleri fark ettiniz mi? Her şey 33. derecede açığa çıkar," diyor. Langdon başını salladı. "Masonik inançta sık kullanılan bir sözdür. Galiba bu bir mason en tepedeki 33. dereceye yükseldiğinde kendisine özel bir şey açıklandığı anlamına geliyor, öyle değil mi?" "Evet, inanış böyle ama sanırım gerçek bu değil. Masonluğun bu en yüksek kademesindeki seçilmiş birkaç kişiye gizemli bir sırrın açıklandığı zannı hep vardı ama bence gerçek bu kadar heyecan verici değil." Peter Solomon genellikle kıymetli bir masonik sırrın varlığıyla ilgili kinayeler yapardı ama Langdon, kardeşliğe katılması için onun kendisini kandırmaya çalıştığını düşünürdü. Ne yazık ki bu akşam olanlar oyun değildi. Çantasındaki mühürlü paketi koruması konusundaki ciddiyetinin de şaka olmadığı ortaya çıkmıştı. Langdon, Peter'ın altın yüzüğünün durduğu torbaya ümitsizce baktı. Bunun bende kalmasının bir sakıncası var mı diye sordu. Sato ona baktı. Neden? Yüzük Peter için çok değerli. Bu akşam ona ben geri vermek istiyorum. Sato ona kuşkuyla baktı. Dilerim öyle bir şansımız olur. Teşekkürler. Langdon yüzüğü cebine koydu. Labirentin derinliklerine doğru telaşla ilerlerken Sato bir soru daha dedi. Ekibimdekiler 33. derece ile masonluktaki kapıyı birlikte tararlarken yüzlerce yerde piramit ifadesinin geçtiğini görmüşler. Langdon, bunda şaşılacak bir şey yok dedi. Mısır'daki piramitleri yapanlar modern taş ustalarının öncüleriydiler ve piramit başka Mısır temalarıyla birlikte masonik sembolizmde sıkça kullanılır. Neyi simgeler? Piramit esasen aydınlanmayı temsil eder. Antik insanın bünyevi boyuttan kurtulabildiğini, cennete, altın güneşe ve nihai olarak aydınlanmanın yüce kaynağına doğru yükseldiğini gösteren mimari bir semboldür. Sato biraz bekledi. Başka bir şey yok mu? Başka bir şey mi? Langdon az önce tarihin en seçkin sembollerinden birini açıklamıştı. İnsanı tanrıların krallığına yükselten yapı. Sato, ekibimdekilerin söylediğine göre bu akşam daha belirgin bağlantılar da var. Washington'daki özel bir piramitle ilgili popüler bir efsanenin var olduğunu söylüyorlar. Masonlarla ve antik gizemlerle doğrudan ilintili bir piramit. Langdon şimdi onun neden bahsettiğini anlamıştı. Daha fazla vakit kaybetmeden bu boş inancı çürütmeye çalıştı. Efsaneyi biliyorum başkan ama bu sadece bir hayal. Mason piramidi, DC'de anlatıla gelen bir efsanedir. Birleşik Devletler devlet mührünün üstündeki piramitten kaynaklanıyor olmalı. Neden daha önce bahsetmediniz? Langdon omuzlarını silkti. Çünkü gerçeklere dayanan bir temeli yok. Dediğim gibi bir efsane. Masonlarla ilişkilendirilen söylencelerden biri. Ama bu efsane doğrudan antik gizemlerle ilgili öyle değil mi? Evet, pek çokları gibi. Antik gizemler tarih boyunca süre gelen pek çok efsanenin kaynağı olmuştur. Tapınakçılar, gül haçlılar, Illuminati ve Alumbrado'lar gibi gizli muhafızların koruduğu güçlü bir bilginin varlığından bahsedilir. Ve liste böyle uzayıp gider. Hepsinin de temeli antik gizemlere dayanır. Mason piramidi ise bunlardan sadece biridir. Sato, anlıyorum dedi. Peki bu efsane tam olarak ne diyor? Langdon bir süre düşündükten sonra cevap verdi. Ben komplo teorilerinde uzman değilim ama mitoloji konusunda eğitimim var ve pek çok yerde bu şöyle anlatılır. Antik gizemler, yani tüm çağların kayıp bilgeliği, uzun bir süre insanoğlunun en kutsal hazinesi olarak kabul edilmiştir ve tüm büyük hazineler gibi özenle korunmuştur. Bu bilginin gerçek gücünü anlayan aydınlanmış bilgeler, onun yol açabileceği sonuçlardan korkmayı öğrenmişlerdi. Bu gizli bilgi ehil olmayanların eline geçtiğinde yıkıcı sonuçlar doğurabileceğini biliyorlardı. Daha önce de belirttiğim gibi güçlü araçlar hem iyilik hem de kötülük için kullanılabilirler. Bu yüzden antik gizemleri ve bu süreçte rol alanları korumak amacıyla eski uygulayıcıları gizli kardeşlikler kurdular. Bu kardeşliklerde bilgeliği sadece uygun eğitimi alanlarla paylaşarak bilgeden bilgeye aktardılar. Pek çokları geriye dönüp baktığımızda büyücü, sihirbaz ve şifacı hikayelerinde bu gizemi kullananlara dair tarihi ipuçları bulacağımıza inanır. Sato, peki ya Mason piramidi diye sordu, bu hikayenin neresinde var? Sato'ya yetişmek için adımlarını hızlandıran Langdon, dedi, tarih ve efsane bu noktada birbirine karışıyor. Bazılarına göre Avrupa'da 16. yüzyılda bu kardeşliklerin hemen hepsi yok olmuş. Dini zulmün artan baskısıyla silinip gitmişti. Söylendiğine göre farmasonlar, antik gizemlerin ayakta kalan son muhafızlarıydılar. Anlaşılır bir sebeple, eğer kendi kardeşlikleri de öncekiler gibi bir gün yok olursa, antik gizemlerin sonsuza kadar kaybolacağından korktular. Peki ya piramit? Sato bastırıyordu. Langdon tam da bu konuya gelecekti. Mason piramidi efsanesi oldukça basittir. Gelecek nesiller için bu büyük bilgeliği koruma sorumluluklarını yerine getirmek isteyen masonlar, onu büyük bir kalede saklamaya karar vermişlerdi. Langdon hikayeden hatırladıklarını toparlamaya çalıştı. Yine de bunun bir efsaneden ibaret olduğunu belirtmek istiyorum. Ama anlatılanlara göre masonlar bu gizli bilgeliği eski dünyadan yeni dünyaya taşıdılar. Yani buraya, Amerika'ya. Dini zorbalıkların yaşanmayacağını umdukları bir kıtaya getirdiler. ve burada bu bilgeliği nakledeceği muazzam gücü, tüm insanlığın kaldırabileceği güne kadar antik gizemleri koruyabilecekleri aşılamaz bir kale, yani bir piramit inşa ettiler. Efsaneye göre Masonlar büyük piramitlerini içindeki kıymetli hazinenin sembolü olarak som altından parlak bir kapak taşıyla taçlandırdılar. Bu hazine, insanlığa gizli güçlerinin tümünü verecek olan eski bilgelikti, yani tanrılaşma. Sato, iyi hikayeymiş dedi. Evet, Masonlar her türden çılgın efsanenin kurbanı olmuşlardır. Anlaşılan siz böyle bir piramidin varlığına inanmıyorsunuz. Langdon, elbette inanmıyorum diye yanıtladı. DC bir yana dursun, Mason kurucuların Amerika'da herhangi bir piramit inşa ettiklerine dair hiçbir kanıt yok. Bir piramidi saklamak oldukça güçtür. Özellikle de tüm çağların kayıp bilgeliğini barındıracak kadar büyük olan bir piramidi. Hatırladığı kadarıyla efsane, Mason piramidinin içinde ne olduğunu açıklamıyordu. Antik metinler mi, okült yazılar mı, bilimsel buluşlar mı yoksa çok daha gizemli bir şey mi belli değildi. Ama efsane, içindeki bu kıymetli bilginin zekice şifrelendiğini ve sadece aydınlanmış ruhların çözebileceğini söylüyordu. Langdon, her neyse dedi, bu hikaye bir simge bilimcilerin hibrit arketip dediği sınıfa giriyor. Yani popüler mitolojiden çokça ödünç almış antik efsanelerin bir karışımı. Bu yüzden tarihi bir gerçek değil ancak uydurma bir yapı olabilir. Langdon öğrencilerine hibrit arketipi anlatırken nesilden nesile aktarılan, zaman içinde abartılan ve birbirlerinden ödünç aldıkları aynı öğelerle türdeş ahlak hikayelerine dönen peri masalları örneğini verirdi. Bakire kızlar, yakışıklı prensler, aşılamayan kaleler ve güçlü büyücüler. Masallar sayesinde iyi ile kötü arasındaki eski savaş bize çocukluktan itibaren hikayelerle aşılanır. Merlin ve Morgan Le Fay, St. George ve Ejderha, David ve Goliath, Pamuk Prenses ve Cadı, hatta Luke Skywalker ve Darth Vader. Sato bir köşeden dönüp Anderson'ın peşinden basamakları inerken başını kaşıdı. Bana şunu söyler misiniz? Yanılmıyorsam bir zamanlar piramitlerin, firavunların tanrıların katına ulaşabilecekleri, mistik kapılar olduklarına inanılırdı, öyle değil mi? Doğru. Aniden duran Sato, Langdon'ı kolundan tuttu ve şaşkınlıkla, güvensizlik arasında bir ifadeyle yüzüne baktı. Peter Solomon'u elinde tutan kişinin sizden bir kapı bulmanızı istediğini söylüyorsunuz. Bu efsanedeki Mason piramidi hiç mi aklınıza gelmedi? İsmi başka bir şey de olsa, Mason piramidi bir peri masalı, tümüyle bir hayal ürünü. Sato ona biraz daha yaklaşınca Langdon, kadının nefesindeki sigara kokusunu aldı. Bu konudaki tutumunuzu anlıyorum profesör ama soruşturmamın yürümesi açısından bu benzerlik göz ardı edilemez. Gizli bilgiye açılan bir kapı. Bence Peter Solomon'u alıkoyan kişinin sadece sizin açabileceğinizi söylediği şeye çok benziyor. Ben pek inanmıyorum. Sizin neye inandığınızın önemi yok. Siz neye inanırsanız inanın, bu adamın Mason piramidinin gerçek olduğuna inanabileceğini kabul etmek zorundasınız. Adam bir kaçık, eskilerin tüm kayıp bilgeliğini içeren yer altındaki dev bir piramide, SBB-13'ten girildiğine de inanıyor olabilir. Sato gözlerinden ateş saçarak hiç kıpırdamadan durdu. Bu akşam içinde bulunduğum kriz bir peri masalı değil profesör. Sizi temin ederim, fazlasıyla gerçek. Aralarında soğuk bir sessizlik oldu. Sonunda efendim diyen Anderson, 3 metre ötede başka bir güvenlik kapısını gösteriyordu. Devam etmek istiyorsanız geldik sayılır. Gözlerini Langdon'dan ayıran Sato, Anderson'a devam etmesini işaret etti. Kilitli kapıyı açan polis şefinin peşinden gidip dar bir geçide girdiler. Langdon sağına ve soluna baktı. Bu şaka olmalı. Hayatında gördüğü en uzun koridorun başında duruyordu. 16. ayrımın sonu. Sayfa 152. Devamı 17. ayrımda.